Ayrım 2.
Romalı tarihçilerin aktardığı söylentilerde de Cumae, Sibylla'nın mağarasının 100 ayrı girişinin olduğuna ve bir labirente andıran daracık tünellerle yeraltının derinliklerine doğru indiğine ilişkin ifadeler vardı. Roma tarihi uzmanları uzun süre bu mağarayla ilgili anlatılanların Yunan kaynaklı efsanelerden ibaret olduğunu düşündüler. Ancak 1932 yılında Napoli dolaylarında araştırmalar yapan ünlü İtalyan arkeolog Amadeo Maiuri, Cumae Sibylla'na ait ünlü mağarayı yeniden ortaya çıkardığında bu garip mekanla ilgili olarak efsanelerde dile getirilenlerin pek de abartılı sayılamayacağı görüldü. Bir tepenin iki yanını çevreleyen 130 metre uzunluğunda dar bir dehliz ve ona bağlanan başka tünellerden oluşuyordu bu ünlü kehanet merkezi. Ziyaretçiler, girişteki dar bir koridorun sonunda törensel arınma için yapılmış 3 banyoyu kullanıyor ve yine loş bir geçidi geride bıraktıktan sonra Sibylla'nın beklediği kabul odasına ulaşıyorlardı. Bu ana bölmede gerçekleşen ilk görüşmeden sonra Sibylla'nın rehberliğinde dehlizlere yapılacak gizemli yolculuk alıyordu sırayı. Volkanik kayaların oyulmasıyla açılan bu dehlizler, iki kenarına belli aralıklarla yerleştirilmiş nişlerde yer alan kandillerle aydınlatılıyordu ve derinlere inen tünellerden biri küçük bir yeraltı nehrine açılmaktaydı. Tıpkı yeraltı dünyası Hades'teki ünlü Styx nehri gibi. Daha önce Vezüv yanardağı tarafından yok edilmiş Pompei ve Herculaneum kentlerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Maiuri'nin bu keşfini 20. yüzyıl boyunca sürdürülen daha geniş araştırmalar izledi. Her yeni adımda arkeologları şaşkınlığa düşüren büyüleyici bir mekanda Cumae'deki bu ünlü mağara. Birbirine açılan tüneller, geçitler ve kapılar o denli karmaşık bir yapı oluşturuyordu ki, yanında bir rehber olmayan ziyaretçilerin labirenti andıran bu dehlizlerde kaybolmaları işten bile değildi. En şaşırtıcı olan da volkanik kayalara açılan bu uzun ve girift tünelleri, dehlizleri oluşturmanın müthiş bir emek ve mühendislik bilgisi gerektirdiği gerçeğiydi. Binlerce yıl önce bu garip ve ürkütücü kehanet merkezini yaratmak için kim bu kadar sıkıntıyı göze almış olabilirdi acaba? Hepsinden önemlisi o mekanın gerçek sahibi olan Sibylla kimdi, nasıl biriydi? Sibylla geleneği ile ilgili elimizdeki bilgiler büyük oranda Yunan ve Roma dönemlerine ait olmakla birlikte bu kahin kadınların izlerine tarihin hemen her döneminde başta Anadolu, Yakın Doğu ve Ege adaları olmak üzere birçok yerde hatta Orta ve Kuzey Avrupa'nın Roma egemenliği öncesi barbar toplumlarında bile rastlandığını söyleyebiliriz. Söz gelimi Eirix Saga adıyla bilinen Kuzey mitinde Marcus Terentius Varro'nun aktardığı dünyanın değişik kentlerindeki 10 Sibylla bilgisini doğrulayacak ayrıntılar çıkıyor karşımıza. Bölgede Porbjörg adlı bir kadın vardı. Bu bir kahindi ve Küçük Sibylla adıyla biliniyordu. Her biri kendi gibi kahin olan 9 kız kardeşi daha olduğundan ancak içlerinde bir tek kendisinin hayatta kaldığından söz ediyordu. Paul Acker, Caroline Larrington, Poetic Edda, Essays on Nurse, Mitoloji, sayfa 9. Kuzey mitlerinde Sibylla'nın eş değeri olarak beliren ve çeşitli anlatılarda Sibylla geleneğine bağlanan Volvalar, yalnızca sıradan bir folklorik ayrıntı olarak değil, İskandinav kültürü ve yaşantısında ağırlıklı bir yeri olan marjinal kadın kahramanlar kimliğiyle boy gösteriyorlar. Metinlerde Kuzeyli Sibyllaların belli bir mekana bağlı kalmayıp gezgin bilgeler olarak yolculuk ettiklerini ve çoğu kez şifacı, healer nitelikleriyle bölge kadınlarının sevgi ve saygısını kazandıklarına ilişkin ayrıntılar okuyoruz. Bunlar doğayı kavrama yetenekleri ve kaynağı belirsiz bilgileriyle saygı gören ancak aynı zamanda biraz da korkulan kişiler. Çok sonraları da Hristiyanlıkla birlikte yaşamları ciddi bir risk altına giriyor. Çünkü papa kararıyla kafir ve tehlikeli ilan edilip kovuşturmalara uğruyor, çoğu kez de işkence ve idamla yüz yüze geliyorlar. Kes, Samplonius, Sibylla Borealis, Notes on the Structure of Voluspa, K. E. Olsen, A. Harbus, Ted de Hostra editörlüğündeki Germanic Texts and Latin Models adlı derleme, Sayfa 210-212. Belki de Orta ve Kuzey Avrupa'da Hristiyan bağnazlığının cadı davalarına hedef olan ilk kadınlar bu kuzeyli Sibyl geleneğinin temsilcileri. İskandinav edebiyatının şiirsel destanları arasında en dikkate değer olanlardan biri Volvaların yazdığı kabul edilen ve Sibyl'ın vizyonları olarak çevrilebilecek Voluspa. Çoğu araştırmacıya göre Voluspa bilinen sagaların çoğundan daha eski ve Romalı ozan Virgilius'un ünlü yapıtı Aeneas'ta anlatılan Cumae Sibyl'ı ile Volvalar arasında belirgin paralellikler var. Caius Sempronius, From Velada to Volva, Aspects of Female Divination in Germanic Europe, Sanctity and Motherhood, Essays on Holy Mothers in the Middle Ages adlı derleme, sayfa 76. Sibyl'in sözlük anlamı bir görüşe göre mağarada yaşayan, orijinali Anadolu kaynaklı olan sözcük bir başka görüşe göre Yunan dilinde bilge kadın anlamına gelen Sibylla'dan Latin diline geçmiş. Yine Roma'nın ilk yıllarına ve kısmen daha eski dönemlere ilişkin Yunan anlatılarında Sibyl rahibelerinin yerleşim yerlerinin uzağındaki tepelerde yer alan ıssız ve ürkütücü mağaralarda yalnız yaşadıkları ve yazıya geçirilmiş bilgileri buralarda saklayıp ritüellerini mağaranın içinde gerçekleştirdikleri dile getiriliyor. Ender olarak insanlarla konuşuyor ve ancak çok önemli bir gelişme olduğu takdirde bilgeliklerini devreye sokup kendilerine başvuran kişilere yol gösterme gereği duyuyorlar. Bağlı bulundukları inanç sistemi ya da gelenek üzerine çok sayıda farklı görüş ve yaklaşım var ama bir tek şey oldukça kesin. Evrenin ve yaşamın en büyük gücü olarak nitelenen ve yüce varlık, Supreme Being adıyla anılan kozmik tanrıyla aynı bütünün, Unity, güçlü parçası durumundaki, dünyanın yaratıcısı bir ana tanrıçanın temsilcileri ya da sözcüleri olarak görüyorlar kendilerini. Bu durumda Sibyl'ların kökenleri Roma'nın kuruluşundan yüzlerce hatta binlerce yıl daha geriye giden bir kozmolojinin geç dönem temsilcileri olarak karşımıza çıktıkları söylenebilir. William Smith'in 1875 tarihli ünlü Yunan ve Roma tarihi sözlüğü için kaleme aldığı kehanet konulu makalesinde geleceğe ilişkin bilgiyi taşıdığı ve yorumladığı iddia edilen gelenekleri inceleyen Leonhard Schmitz bu oldukça gizemli külte de değiniyor. Schmitz'e göre Sibyl adı verilen kahin kadınlar esas olarak Asya orijinli ve bağlı bulundukları öğreti ellerindeki kutsal kitaplarıyla ülkeleri ve kentleri dolaşmalarını gerektiriyor. Leonhard Schmitz, Divinatio, Smith's Dictionary, sayfa 415-418. Bir başka deyişle, bilgiyi saklayan ve koruyan. Bu gizemli bilge kadınlar, tek bir kent ya da tapınakta yerleşik olarak yaşamaktan çok, gezgin bir misyonerliği yeğliyorlar. Ancak yine de Schmitz, Romalı tarihçilerin de anlattığı gibi belli kentlerde ün kazanmış ve o kentlerin bilgeleri olarak tanınan yerleşik Sibyl'ların varlığını doğruluyor. Tanrıçanın ayak izleri. Etimolojik olarak Sibyl adının Anadolu'da uzun süre varlığını sürdürmüş ve oldukça erken bir tarihte Ege'deki Yunan kolonilerini de kültürel anlamda etkilemiş Kibele adlı tanrıçayla yakından ilişkili olduğu düşünülüyor. Batı Anadolu'da Frigya döneminin güçlü ana tanrıçası olarak bilinen ve Ege kıyılarından Kapadokya'nın doğusuna dek yaygın tapınımına rastlanan Kibele, ilk izleri Troya Savaşı'nın en az birkaç yüzyıl öncesine dek sürülebilen bir inanç sisteminin merkezinde yer almış güçlü bir tanrısal figür. Yani kabaca İsa'dan önce 1500'lere dek geri giden bir süreç içinde Anadolu'nun batısına, Ege kıyılarına ve hatta Trakya'dan Balkanlara uzanan bir bölgeye yayılmış biçimde Kibele inancı ve rahibelik geleneğine rastlıyoruz. Bronz çağındaki en eski tapınım merkezlerinden birinin de büyük olasılıkla Troya ya da o zamanlar bilinen adıyla İlyon olduğunu düşündürecek bir hayli veri çıkıyor karşımıza. Kibele, İlyonluların atası olan ve buna bağlı olarak Samotraki, Semadrek adası ile de yakınlığı olan Dardanos ve ailesiyle ilişkilendirilmişti diyor arkeolog Michael Kosmopoulos, Tanrıça kültünün Troya ile bağlantısına değinirken. Michael B. Kosmopoulos, Greek Mysteries, The Archaeology of Ancient Greek Sacred Cults, sayfa 102. Batı Anadolu'daki Pergamon, Bergama kentinin de Kibele kültünün simgesel merkezlerinden biri niteliğini taşımakla birlikte, İlyon, Troya kadar gerilere giden kadim bir geçmişi olmadığına ama her iki kentinde Roma tarihinde önemli etkiye sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bugünkü Çanakkale sınırları içinde yer alan ve Troya'nın oldukça yakınında bulunan İda Dağı'nın kazdığı, Tanrıça'nın ana yurdu olduğu, My Beard, John North, Simon Price, Religions of Rome, Volume 2, sayfa 45. Ve hatta Sibylline kitaplarının ilahi iradeyle ilk kez burada derlenip oluşturulduğu yolundaki yaygın kanı, Roma'nın resmi tarihiyle de birebir uyumlu bir köken olgusunu destekliyor. Romalılar Cumhuriyet döneminde oluşturdukları resmi ideolojilerinde kendilerini Troyalı Aeneas'a bağlayarak ana yurtlarının Batı Anadolu'nun bu eski ve ünlü kenti olduğunu ileri sürüyorlar çünkü. Böylelikle de hem Kibele hem de Troya yakınlarındaki İda Dağı'nda ilk kez derlendiği varsayılan Sibylline kitapları Roma için yabancı olmaktan çıkarılarak içselleştiriliyor. Bir başka deyişle ana yurt Troya'dan ayrılıp İtalya'ya yerleşen Aeneas'ın torunlarının yüzyıllar sonra hem bu kitaplarla hem de Kibele ile buluşmaları bir anlamda ilahi bir yazgı gibi değerlendiriliyor. Kibele'den çoğunlukla büyük anne diye söz edilirdi. Tanrıların, insanın, dağların ve aslanların annesi. Isis gibi o da doğulu bir tanrıçaydı diyor Antonia Tripolitis. Anadolu kökenliydi ve arkeolojik kanıtların gösterdiğine göre kültünü Neolitik döneme kadar izlemek mümkündür. Tarih öncesi çağlardaki varlığı süresince Kibele dünya anne olarak anılmıştı. İsa'dan önce 6000 tarihine dek geri giden en erken betimlemelerde abartılı beden ölçüleriyle kayalardan yapılmış bir taht üzerinde oturur halde görünür. Her iki yanında birer leopar yer alır ve elleri koruyucu ve muzaffer bir tavırda bu leoparların başlarının üzerindedir. Antonia Tripolitis, Religions of the Hellenistic Roman Age, sayfa 30. Bilinen en eski yerleşim merkezlerinden biri durumundaki Çatalhöyük'te aşağı yukarı İsa'dan önce 6000'e dek geri giden bir döneme ait çok sayıda ana tanrıça ikonası ve heykelciği bulundu. 60'lı yıllarda Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarındaki bölgede kazıları ilk kez başlatan ve uzun süre bizzat yöneten ünlü arkeolog James Mellart'a göre bu tarımsal iş bölümü ve örgütlenmenin şafağındaki bir toplumda güçlü bir tanrıça kültünün ilk belirgin izleriydi. Mellart'ın değerlendirmesine son dönemde tam olarak katılmayan Einhader gibi arkeologlar bulunan figürün Çatalhöyük inanç sistemi üzerine bir genelleme oluşturmak için yeterli olmadığı ve heykelciklerin yaygın bir ana tanrıça tapınımını göstermeyip yalnızca kadın doğurganlığını vurguluyor olabileceği itirazında bulundular. Ama Anadolu topraklarında geniş bir zaman dilimine yayılıp devamlılık ve istikrar gösteren tanrıça kültüne ilişkin ipuçları Mellart'ı büyük oranda haklı çıkarıyor. Üstelik yalnızca Çatalhöyük'e özgü de değil bunlar. İlk Neolitik yerleşimlerin tipik özelliklerini taşıyan Hacılar ve Höyücük'te de çoğalma, bereket ve doğanın yaratıcı gizemlerini temsil ettiği düşünülen tanrıça figürünlerine ve kült objelerine oldukça sık rastlanıyor. Doçent Doktor Gülsün Umurtak, Anadolu Figürünleri, Arkeo Atlas 1, sayfa 106. Anadolu'nun birçok yerinde İsa'dan önce 6000 ile 1600 arasına rastlayan döneme ait oldukları belirlenen ve yaygın bir tanrıça kültünün varlığını doğrulayan yadsınamaz bulgular elde edildiğini söylüyor Antonia Tripolitis. Ama bunlar az çok birbirine benzeyen klasik taş heykeller ya da kaya üzerine yapılmış bir takım basit resimlerden ya da küçük ritüel objelerinden ileri gitmiyor. Büyük bir bölümü yazının kullanılmadığı dönemleri içeren bu zaman dilimine ilişkin hiçbir belge ve kayıt elde edilememiş olması, Anadolu'daki tanrıça kültünün en eski dönemdeki niteliklerini ya da ritüellerine ilişkin ayrıntıları bilmemizi de şimdilik olanaksız kılıyor tabii. Bununla birlikte İsa'dan önce 1600 sonrasından itibaren sıklaşan bulgular bu tapınımın Anadolu'nun birçok bölgesinde köklü ve yaygın bir yerel kültür niteliği taşıdığını gösteriyor. Yazıt ve ikonlardaki kanıtlar 12. yüzyıl dolaylarında Kibele kültünün bütün Küçük Asya'da yayıldığını ve diğer kültürlerle yaşadığı karşılaşmalar sırasında da dönüşümlere uğradığını gösteriyor. Küçük Asya'daki Frigya Krallığı'nda özellikle de Kral Midas döneminde 725-675 bu kült özel bir öneme sahip oluyor. Frigyalılar Kibele'yi ulusal tanrıçaları ilan ediyor ve ona Frigyalı tanrıça diyorlar. Antonia Tripolitis A.G.E. sayfa 31. Gerek tanrıçanın kendi adı gerek yaygın biçimde ona verilen büyük anne ya da dünya anne ünvanı yeryüzünü bütün insanların tek ve gerçek annesi olarak gören Sibyl adlı rahibelerin doğrudan doğruya Kibele kültünün temsilcileri olduğuna ilişkin hiç yabana atılmayacak bir ipucu. İsa'dan önce 7. yüzyıla ilişkin Frigya metinlerinde Kibele'nin adı Matar yani anne olarak geçiyor diyor klasik tarih uzmanı Lynn Roller. Lynn E. Roller, In Search of God the Mother, sayfa 2. Bu ad sıklıkla tek başına kullanılırken bazen tamamlayıcı bir sıfat olarak Frigya dilinde dağlara ait anlamına gelen Kubileya sözcüğüyle de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla en eski yazılı metinlerde Tanrıçaya basitçe anne ya da dağların annesi adıyla sesleniliyor. Delphi'deki Sibyl'in annesini ilk kim öperse o kral olacaktır kehanetini ve bunun içinde yatan gizli şifrenin toprağın herkesin doğal annesi olduğu düşüncesine dayanmasını anımsarsak yakınlık ve bağlantı oldukça net. Sibyl, Tarquinius'un oğulları ve yeğenine hem adını kullandığı hem de temsilciliğini üstlendiği büyük anneye saygı çağrıştıran bir bilmece sunmuş gibi görünüyor. Diğer yandan Roller'ın aktardığı bilgide yer alan dağların annesi ünvanı dikkatli okurun zihninde hemen bir çağrışım yaratmış olsa gerek. Mezopotamya kültüründe büyük Anunnaki tanrıların en saygınlarından biri kabul edilen Ninhursag, bilindiği gibi çoğu mitte kardeşi Enki ile birlikte insan soyunun yaratıcısı olarak sunulur. Bu büyük ve önemli yaratımdan ötürü de çoğu kez ona dualarda ve ilahilerde yalnızca anne ya da büyük ana adıyla seslenildiğini biliyoruz. Diğer yandan benzerlikler bununla da sınırlı değil. Sümer dilinde Ninhursag, yüce dağların hanımı anlamına geliyor ki, dağların annesine oldukça yakın bir ünvan bu. Eğer benzerlikleri Mısır'a da taşır ve Ninhursag'ın Nil Vadisi uygarlıklarındaki paraleli olan Hathor'a gözlerimizi çevirirsek, bu güçlü tanrısal figürün de Sina Dağı ile ilişkilendirilip dağların tanrıçası adıyla anıldığını görürüz. Bütün bunlar bilinen en eski dünyanın hemen her yerinde oldukça yaygın ve aynı kaynaktan beslenen eski bir tanrıça kültünün varlığına işaret eder. İsa'dan önce 7. yüzyıla ait Diogoni adlı kitabında Hesiod eskiye ait bir referans sunarken tarih öncesi çağların inançlarına ilişkin de ilginç bir ipucu veriyor. Kendi döneminin ilahi güçlerinden Olimpos tanrıları söz ederken Titanlar adlı yarı yarıya unutulmuş bir tanrılar ırkına gönderme yapıyor. Gaia kendisini anlatan hikayelerde dünyanın annesi ve büyük anne olarak anılıyordu. Bir erkek tarafından hamile bırakılmaya gerek duymaksızın doğurmuş, karaları, denizleri ve gökyüzünü yaratmıştı. Raven Grimassi, Witchcraft, A Mystery Tradition, sayfa 86. Hesiod'un sözünü ettiği, Yunan mitolojisinin de kadim dönemlere ilişkin bölümlerini oluşturan Titanlar ve onları yaratan Gaia'nın izini sürmekte olduğumuz Sibylline kitaplarının koruyucusu ve saklayıcısı rahibelerin de birer parçası oldukları ana tanrıça kültüyle doğrudan bağlantı içerdiğini söyleyebiliriz. Gaia, tıpkı Kibele gibi bütün varlıkların annesidir ve büyük anne adıyla anılır. Ege'nin her iki yakasında ve Balkanlarda karşımıza çıkan Tanrıça kültü ve Kibele tapınımına yalnızca İsa'dan önce 12. yüzyıl sonrasında Trakya üzerinden Batı Anadolu'ya gelmeye başlayan Friglerin inanç sistemlerinde değil, çok daha eski bir başka büyük uygarlıkta daha rastlıyoruz. En güçlü izlerini Girit, Rodos ve Santorini gibi Ege adalarında bulduğumuz, bir zamanlar denizlerin efendileri olarak adlandırılan insanların kurduğu ünlü Minos uygarlığı bu. Aşağı yukarı İsa'dan önce 3100 dolaylarında büyük olasılıkla yakın doğudan deniz yoluyla ilkin Kıbrıs, ardından da Ege adalarına yerleşen ve kültürel etkileri Batı Anadolu'dan Balkanlara dek birçok bölgede görülen gizemli Minos halkıyla ilgili bilgilerimiz oldukça sınırlı. Denizcilikte, mimaride ve güzel sanatlarda çağının en ileri uygarlıklarından biri olan Minos, aşağı yukarı Sümer ve Mısır'la eş zamanlı olarak kendine ait bir alfabe oluşturup yazıyı kullanmaya başlamıştı. Linear A adıyla bilinen en eski alfabeleri henüz deşifre edilmediği için bize bıraktıkları yazılı kalıntıları değerlendirme olanağından şimdilik yoksunuz. Ancak büyük oranda sonraki dönemin Yunan halklarınca asimile edilen kültürlerinin hiç değilse bir kısmını, bu arada sahip oldukları inanç sistemini çok genel hatlarıyla da olsa tanıyabiliyoruz. Girit'te ana tanrıçanın belli başlı üç formu vardı. Yılan tanrıça, güvercin tanrıça ve yabani hayvanların hanımı. Bunlar bir tek ilahi gücün farklı görünümleri olabileceği gibi anne ve kızlarından oluşan bir topluluğu temsil ediyor da olabilirler. Mısır ve Babil'de olduğu gibi burada da bir tanrıçanın diğerlerinin niteliklerini de üzerine aldığı görülüyor. Annenin farklı zaman ve farklı bölgelerde kendini değişik biçimlerde ortaya koymuş olması ve yerel törenlerdeki gelişimin orijinal tanrıçanın farklı niteliklerini vurgulaması mümkündür. Ama anne kavramının Girit inancının temel parçasını oluşturduğu konusunda hiçbir kuşku yoktur. Donald Mackenzie, Myths of Crete and Pre-Hellenic Europe, sayfa 59. Donald Mackenzie'nin dikkat çektiği bir tanrısal gücün farklı görünümlerinin değişik adlarla çağrılması ya da farklı törenlerle anılması geleneği, Bronz Çağı'nın ilk büyük uygarlıklarının tümünde rastladığımız, dolayısıyla günümüzden 5000 yıl öncesinde evrensel nitelik taşıdığı söylenebilecek bir düşünce biçiminin ürünüdür. Aynı konuya Rodney Castle'dan da dikkat çekiyor. Minos'un bilinen tanrıça figürlerinden yılan tanrıça ve güvercin tanrıçanın aslında tek bir ilahi gücün değişik görünümlerini vurgulamak istediği ve Minos evrensel ruhu gibi bütünlüklü ama sofistike bir tanrıça kavramının altını çizdiği düşünülebilir. Rodney Castle'dan Minoans, Life in Bronze Age, Crete, sayfa 129.